Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna bima yanfa'na manfa'na bima allamtana vazidna ilma wa ba'd. Mühterem hacılarım, İnşallah şu günkü dersimizde hacda olan sünnetler, müstehab ameller ve hacda olan mikatlar, haccın mikatları hakkında konuşacağız. Biz geçen derslerimizde, geçen sohbetlerimizde haccın farzlarını yani rükünlerini anlattız. Sonra vacibatları anlattız. Ve söylediniz ki haccın rükünlerini hacı yerine getirmezse hacı sayılmaz. Ve vacibatlar hakkında söylediniz ki haccın vacibatlarından herhangi birini, 7 vacibatı var söyledik. Umrada 2, hacda 7 vacibat var. Herhangi birini hacı bırakırsa, her bıraktığı, terk ettiği vaciba göre bir kurban kesmesi gerekir. Yani hacının bilmesi gereken ne? Hac amelleri onun yaptığı farzlardan ve vacibatlardandır. Bunun dışında olan ameller, hacda yapılan tüm ameller, sünnetlerdir, müstehablerdir. Yani söylediniz ki niyet etmek, sonra tavaf etmek, say etmek ve hacda Arafa'da durmak bu rükünlerdir. Sonra mikatta niyet etmek, taraş olmak, Arafa'da akşam namazına kadar, akşam azanına kadar kalmak, Müzdelife'de gecelemek, cemaratı taşlamak, Mina'da gecelemek ve sonda veda tavafı yapmak, bunlar da vacibattır. Bunun dışında olan ameller ise müstehablerdir. Yani hacı müstehab amelleri, hacda olan bu sünnet amelleri yaparsa elhamdülillah fazla sevap kazanır. Ama terk ederse onuna bir kurban gerektirmez ne de ona bir günah kazandırmaz. Yani günahı yoktur. O aynı şekilde de sevap da yoktur, günah da yoktur ve bir kurban da gerektirmez. Tabii ki bunu insan Yani sünneti yaparsa sevap kazanacak, terk edirse. Sünneti yapmazsa sevaptan kendini mahrum etmiş olur ve aynı şekilde aynı zamanda günah da kazanmaz. Akşam namazına mı? Artık geçti. Zamanında kılabildinse elhamdülillah. Kılamadınsa problem değil yani o öyle sünnetleri zamanında kılabildinse kıldın. Yani kılamadınsa inşallah bir günahı yoktur yani. Bir günahı yoktur. İnşallah bugünün sünnetini kılarsın inşallah. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle hepsini kıldığın için bir kez bıraktığına göre seni hesaba çekmez. O günün de sana sevabını yazır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haccın bazı sünnetleri, hacda bizlere sünnetleri anlatmıştı. Bu sünnetlerden bazılarını zikredelim. Bunlardan mesela telbiye getirmek. Telbiyenin de getirdiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şekilde, söylediği şekilde söyleyeceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Allah'ım senin davetine icabet ederek geldim. Allah'ım sana davetine icabet ettim, senin şerikin yoktur. Hamd de ve tüm nimetler de ve her şeyin mülkü de senindir. Ve senin ortağın yoktur. Telbiyenin anlamıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine telbiyesinde tevhidi anlatıyordu. Cabir radıyallahu anh söylüyor ki Lebbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bit tevhid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid kelimeleriyle telbiye etti. Bakın Allah dün dersimizde biz söylediniz. Hacı tüm amellerinde neye dikkat edecektir? Tevhidi yaşıyor. Tevhide dikkat ediyor. Hatta telbiyesinde böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine tevhidi anlattı. Allah'ın şeriki olmadığını söyledi. Telbiyemizde böyle Mekke müşriklerine muhalif olmayı söyledi. Mekke müşrikleri şu şekilde telbiye getiriyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, illa şeriken huve lek, temlikuhu ve melek. Allah'ım senin davetine icabet ederek geldim. Senin ortağın yoktur. Senin sahip olduğu ortak dışında. Yani senin ortağın var yani. Anlam. O şekilde Allah'a ortak koşuyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya yetiştiğinde bundan fazlasını söylemeyin, bunu söylemeyin söylüyordu onlara. Yani onlar telbiyede bile Allah'a ortak koşuyordular. Allah'ım beni senin malik olduğun şerikim vardı söylüyordular. Yani tabii ki bu batıl bir telbiyeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalif olan, onların söylediğinin aksi olan bir terbiye bize anlattı. Ki öyle bir terbiye ki o telbiyede yalnız tevhid kelimesidir. O kelime Allah Azze ve Celle'ni tekileştirmeye işarettir. İbadetimizde, amellerimizde Allah Azze ve Celle'ni tekileştireceğiz. Ve talibiyenin de anlamı şu anlama gelir. Ya Rabbim sen beni davet ettin, harc için davet ettin, ben de senin davetine icabet olarak geldim. İcabet ederek geldim. İnsanlara göstermek için değil, insanlar yanında makam sahibi olmak için değil, sırf senin rızan için geldim. Talibiyenin anlamı bu. İnsanlar bana memlekete döndüğünde hacı desinler diye değil, elimi öptürmek için değil. Ya Rabbim senin rızan için geldim. Terbiyenin anlamı bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu şekilde terbiye etmeyi öğretmiştir. Terbiyende ihlaslı olacaksın, sadık olacaksın. İnsanların yanında makam sahibi olmak için yapmıyorsun bu haccı. Rabbinin rızasını kazanmak için, Rabbinin cennetini kazanmak için bu haccı ediyorsun. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde terbiye bize anlattı. Ve bunun dışında bu sünnetlerden, terbiyede olan sünnetlerden telbiyeni söyledikçe telbiyeni yüksek sesle söylemek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte söylüyor ki sizden biriniz telbiye söylerse onun telbiyesini duyan taş, ağaç her biri kıyamet için onun için şahitlik eder. Yani telbiyeni yavaş sesle değil yüksek sesle söyleyeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı şu şekilde söylemiştir. Ama bir şey de söylememiz gerekir ki telbiyanın cemai şekilde yani ki horla yani öyle beraber şekilde okunmaz. Herkes kendi başına yüksek sesle telbiye edecektir. Seslerin karışması bu şekilde olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı o şekilde yapmıştı. Mesela herkes beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk öyle söylememiş. Birisi lebbeyk Allahümme lebbeyk o birisi artık ileride o birisi geride şu şekilde seslerinden seslenmiştir. Bir şekilde değil. Ve senin getirdiğin telbiye getirirsense, telbiyeni söylersinse, telbiyeni duyan her bir ağaç, taş, kıyamet günü senin için şahitliği edecektir. Tabii ki bunun nasıl olacağı bize belli değil. Bu kayb ilmine, yani Allah Azze ve Celle'nin ilminde olan bir şeydir. Bizim aklımızın derk edebilmeyeceği bir şeydir. Bizim üzerimize vacip olan ne söylememiz? Âmennâ ve saddakna söylememiz. Eşittik, iman getirdik. Söylememiz gerekir. Ve terbiye konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Afdalul hac el-ac ve sac. Haccın en üstün olanı orada çoklu terbiye söylenilen ve çoklu kurban kesilen hacdır. Sen hacı olarak haccının en üstün, en sevaplı hac olmanı istiyorsunsa fazla terbiye getireceksin. Mesela elhamdülillah Medine'den Medine mikatından ihrama girenler için büyük fırsat vardır. Böyle ki Medine'den Mekke'ye 7-8 saatlik bir yoldur yani normalde. Bu zaman arzında sen yüzlerce kez terbiye getirebilirsin. Yani otobüse bindin mi uyuma. Yani zamanını değerlendir. Fazla terbiye getir. Ne kadar çok getirirsinse senin haccın o kadar üstün olur. Senin haccının sevabı o kadar fazla olur. Ve aynı şekilde de fazla kurban kesme. Evet, hacının her bir hacın üzerine vacip olan bir kurban kesmektir. Bir kez kurban kesme yine vaciptir. Bunun dışında kesersin ne kadar fazla. Mesela insanın parası var, bir kurban değil, 10 tane koyun kesiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi 100 deve kurban kesmiştir. 100 tane deve kesmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim için güzel örnek vardır. Telbiye için müeyyen bir sayı yoktur. 3 kez, 5 kez. Getireceksin. Ne kadar gücün yetir söyleyeceksin. Yani böyle bir şey varid olmamış ki 3 kez söyleyeceksin, 5 kez, 10 kez böyle bir şey yoktur. Ne kadar söyleyebiliyorsunsa söyleyeceksin. Bu sevabı bırakma. Ve hacda umrada yapılan müstehep amellerden sünnet, hacın ve ümrenin sünnetlerinden biri de Mekke'de tavafa başladığında, umre tavafında, hac tavafında değil, umre tavafında sağ çiğninin açık olmasıdır ihramın. Bu da sünnetlerdendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde tavaf etmiştir. Kudum tavafı söylüyorlar, umre tavafında. Yani Mekke'ye ilk vardığında yaptığın tavafı şu şekilde, yani yedi şavtın hepsini o şekilde yapacaksın. Yani ihramın şu buradan bağlayacaksın, bu tarafın hepsi açık olacak, açıkta kalacaktır. Tavaf bitene kadar. Tavaf bitti mi? Tavaf bitti mi? Tavaf bitenden sonra artık kapatacaksın ve tavafın namazını kapalı şekilde kılacaksın. Yapmasan daha iyidir. Yapsan inşallah yani şey bozmaz da, ama yapmasan daha iyidir. Aslan bakın mühterem hacılar, ihramda, ihram libasında fazla şeylerden çekinmemiz gerekir. Şöyle iğne filanla bağlamak, ne için bundan çekinmemiz gerekir? Bağlamazsa, açık olursa herkes o her tafa o düşebilir değil mi? Düştükçe tekrar hatırlıyorsun, bağlıyorsun. Ve her bağladığında sana ihramda olduğunu hatırlatıyor. Mahzuratul ihram. İhramda yasak olan işleri işlemezsin. Hatırlıyorsun, hayır ben ihramdayım. Ama bunu buradan bağladınsa insan ihramda olduğunu unutabilir. İhramda olduğunu unutabilir. Mesela koku sürtebilir. Ve diğer ihramda yasak olan şeyler, inşallah yarınki dersimizde onu söyleyeceğiz. Onları yapabilir. Neden? Unuttu ihramda olduğunu. Unutabilir. Çünkü bu ihram düşmüyor her defa onu. Artık bağlamış onu orada. Yani bunun hikmetlerinden biri bu. Bağlamaman daha iyidir yani. Seni hatırlatman için. Onun her düştüğünde seni hatırlaman için. Sen onu her defa kapattığında ihramda olduğunu hatırlayacaksın. Ve umrada olan müstehep amellerden biri de ramıl söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umresine geldiğinde ilk yaptığı tavafının 3 şavtını biraz yani koşarak yapmıştır. Sürekli şekilde yani 3 şavtı o şekilde yapmıştır. Diğer 4 şavtı hayır. Yani bunu da tabii ki şimdi yapmak çok zor. Kalabalık üzerinden yapmak çok zor. Ama olabilir yani, bir zamanda Mekke'ye inirsin, kalabalık olmazsa yap. Bu sünneti bırakma. Ama kalabalık olursa insanlara ezdiham yaratarak, insanlara zorluk yaratarak bunu yapma. İnsanları def ederek bu şekilde ben ramil yapmak istiyorum, sürekli tavaf etmek istiyorum, yapma o şekilde. Yani bunu yapmak sünnet. İnsanlara eziyet vermeyse haramdır. Sünneti yaşamak için haramı işlemeyeceksin. Ve hacda aynı şekilde, hacda olan müstehablerden biri de Hacerül Esved'i, karadaşı öpmektir. Hacerül Esved'i öpmektir. Öpemezsinse el sürmektir. Onu da edemezsinse elinle işaret etmeyindir. Bunlar da hacda olan müstehab, hacda da umrada olan müstehablerdir. Bu da her şavut, tavafın her şavutunda, her defa kardeşim Hacerül Esved'in beraberine yetiştiğinde bunu yapıyorsun. Tabii ki bunu da yine söylediğimiz gibi bu da müsteheptir. İlla da ben Hacer-i Esved'i öpeceğim diye insanlara eziyet verme. Kendini harama salma. Allah Azze ve Celle bu dini bizler için kolaylaştırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacında Hacer-i Esved'i öpmüş, sonra elini sürmüş ve sonra yerden işaret etmiştir. Bunları niye yapmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şavutunda öpebilirdi. Niye yapmadı? Sahabelere öğretmek için ki her üçü caizdir. Her üçünü yapabilirsiniz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için yaptı. Ve biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini uygulayacağız. Öpme için fırsat bulursa elhamdülillah. Olmazsa el süreceğiz. O da olmazsa işaret ederek geçeceğiz. Ve müstehep olan amellerden her Hacer-i Esved'e yetiştiğinde İşaret ettiğinde Allah-u Ekber söylemektir. Tekbir getirmektir. Tekbir getirerek devam etmen. Ama tekbir getirmezsin, tavafın sahihtir. Yani sen sadece sünneti terk ettin yani. Yani bu vaciplerden değildir. Sonra tavafta olan sünnetlerden Yemen, Rukunul Yemen'i söylüyorlar. Hacer-i Esved'den önceki üçüncü öpmektir. Estağfurullah. Öpmek yoktur orada. Yani el sürmektir ora. El sürmek. Oranı el sürmek, Hacer-i Esved ise öpmek varidi olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ora el sürmüş ve söylemiş ki kim Yemen cüncüne el sürürse ve Hacer-i Esved'i öpürse onun günahları affolunur. Sonra sünnet amellerden biri de tavafını bitirdikten sonra iki reşat namaz kılmaktır. İki reşat namaz kılmaktır. Bunun da efzel olan makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılmaktır. O arka tarafta. Orada yer bulamazsınsa Kabe'nin istenilen tarafında kılabilirsin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ İbrahim makamını kendinize musalla, namazgah götürün diye emretmiştir. Ve bu üçüncü reşatı kılmazsınsa tavafın sahihtir. Haccın, umuran sahihtir. Bir sıkıntısı yoktur. Ama kılman daha iyidir. Ve bu iki rekatı kıldığında Fatiha'nı okuduktan sonra birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun suresi, ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra Kul huvallah ahad suresini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde okumuştur. Ve şu şekilde okumak da müsteheptir, sevaptır. Ve sevaplardan, müstehep olan amellerden zemzem içmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevafını bitirdikten sonra say yapmazdan önce zamzem içmiş ve sonuncu içtiğinin artığını da başına düşmüştür. Ve bu da müsteheptir. Yani doyana kadar içerek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doyana kadar zemzem içmiştir. Sonra müstehep amellerden Safa Dağı'nın üzerine çıkmak. Safa Dağı'nın tam üzerine çıkmak. İyice imkan olursa yani gücün yetirse. Orada kıbleye dönerek dua etmek. İlk önce çıktığında İnne Safa vel Marvete min şa'airillah femen haccel beyte ev i'temara felâ cünâhe aleyh en yattavvufe bihime. Bu ayeti kerimeni okuyacaksın. Sonra da Ebde'u bime bede'allahu bih. Allah'ın başladığı yerden başlıyorum diyeceksin. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede İnne Safa vel Merve. Hakikaten Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir. Söylüyor. Birinci Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede hanginin ismini zikretti? Safa'nı söyledi. Merve'den değil. Sen de söylüyorsun Allah Azze ve Celle'nin başladığı yerden başlayacağım. Yani sen sahile nereden başlayacaksın? Merve'den değil Safa'dan başlayacaksın. Safa'dan başlayarak Marva'ya bir şavuttur. Marva'dan Safa'ya ikinci. Safa'dan Marva'ya üç. Marva'dan Safa'ya dört. Safa'dan Marva'ya beş. Marva'dan Safa'ya altı. Safa'dan Marva'ya yedi. Safa'nın üzerinde başlarsın, Merva'nın üzerinde bitireceksin. Safa'nın, onu da anlatırım. Safa'nın üzerine çıktıkta Kabe'ni görebilirsin ise görürsün. Göremezsin ise Kabe'ye dönürsün. Elini kaldırarak dua edersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde etmiş. Safa'nın üzerinde aynı şeyi Marva'nın üzerinde de yapmış. Bu da sünnetlerdendi. İşaret etmemiş ama bu şu şekilde elini kaldırarak dua etmiştir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu enceze va'dehu ve nasara abdehu ve hazemel ehzabe vahdehu. Şu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş, bu zikir etmiş. Sonra bu zikirden sonra dua etmiş. Yani istediğin duanı edebilirsin kendi dilinde. Kendin için, evlatların için, insanlar için istediğin kadar dua edebilirsin. Sonra bu söylediğim zikiri tekrar edersin ikinci defa. O zikirden sonra tekrar kendin için istediğin kadar dua edebilirsin. Sonra tekrar bu zikiri ederek Marva'ya taraf gidersin. Yani şurada edilen dualar kabuldur. Bu fırsatı bırakmamamız gerekir. Safa'nın, Merva'nın üzerinde dua et. Hemen Safa'nın üzerine çıktın mı Merva'ya dönme. Merva'nın üzerine çıktın mı hemen Safa'ya dönme. Bekle, biraz dua et. Dualar kabuldur orada. Ve hacda ve umrada müstehap olan amellerden iki yaşıl ışık var. Safa Merva arasında. Onların arasında koşacaksın. Harvala söylüyorlar ona. Onların arasında süratle koşacaksın. Safa ve Merve arasında o da bir 50 metre civarındadır yani. Takriben 50 metre. Onların arasında gücün yetecek koşacaksın. Yürüyerek gideceksin. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada şöyle yapmıştır. Biz de ona uyarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarak yapacağız. Aslında sayın aslı nereden geliyor? Sayın aslı İbrahim aleyhisselam evladını ve eşini Hacer anamızı getiriyor. Kabe şimdiki olan yerde Kabe o zaman olmamış. Yani Kabe aslan dağıtılmış. Yani işareti olmuş. Orada bırakıyor. Allah'ın emriyle bırakıyor. Hacer anamız sen bizi Allah'ın emriyle mi bırakıyorsun diye sorduğunda İbrahim aleyhisselam evet diyor. Ve orada bırakarak dönüyor Filistin'e, Kudüs'e dönüyor. Allah azze ve celle tabii ki ona emretmişti şu şeyleri yapmaya. Biraz geçiyor, onun içmeye suyu bitiyor, yemeği bitiyor. İsmail aleyhisselam çocuk oluyor, ağlıyor. Artık annesinin sütü bile kalmıyor. Bu zaman Safa Dağı'nın üzerinde kendinin gözüne su görünüyor. O, şimdi mesela insan yollarda, trafikte gittiğinde yayın kızmar güneşinden görüyorsun, su olduğunu görüyorsun.
Serap.
Evet. Türkçe'de serap, Arapça serap'tır. Türkçe'de serap'tır. Bizim dilimizde başka şey söylüyor. Sen gördün mü? Serap görüyor. Hacer anamız hemen onun üzerine çıkıyor. Çıktığında artık su olmadığını görüyor. Böyle baktığında Merve Dağı'nın üzerinde tekrar serap görüyor. Ve koşarak Merve Dağı'nın üzerine gidiyor. Orada da su olmadığını görüyor. Ve tekrar döndüğünde Safa'nın üzerinde serap görüyor. Ve 7 kez şöylece koşuyor. Ve 7.'sini bitirdikte Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle nazil oluyor. İsmail aleyhisselam nerede bırakmıştı? Onun ayağının altından zemzemi çıkarıyor. Ve Hacer anamız suyu gördüğünde hemen İsmail'in yanına koşuyor. Zemzem zemzem söylüyor. Zemzem dağılma demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor ki Hacer anamız o şekilde yapmasaydı şimdi Mekke'nin içinden bir nehir akıyordu. Dağılmaya koymadı yani onun. Daha da büyük şekilde çıkmaya koymadı. Dağılma söylüyor. Yani zemzem zemzem söylüyor. İsmi de oradan kalmış. Yani Safa Marva'nın aslı da şuradan yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu şu şekilde anlatmıştır. Ve Safa'nın üzerinde yaptığın şekilde dua ettiğini Marva'nın üzerinde yapacaksın. Ve sen de Marva'nın üzerinde bitirdikte artık ümreni bitirmişsin. Bundan sonra sana kalan, umradan kalan taraş olmaktır. Taraşı da dünkü dersimizde söyle anlattınız ki bu da haccın vacibatlarındandır. Haccın vacib amellerindendir. Tabii ki onun da magaslaya tam taraş olmağı da anlattınız ki hansının afzal olduğunu bunların hepsini geçen sohbetimizde anlattınız. Ve hacda yapılan da bazı müstehep ameller var. Bu amellerden birisi 8. gün terbiye günü söylüyorlar. O günü Mina'ya gitmek. Arafa günden bir gün önce Mina'ya gitmek. Mina'da gecelemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 8. gün Mina'ya gitmiş. Sabah namazından sonra, gün çıktıktan sonra gitmiş. 5 vakit namazını Mina'da kılmıştır. Buna terbiye söylüyorlar. Terbiye günü söylüyorlar.
Allah razı olsun.
Terbiye yani Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya gitmeye söylüyor. Bunu yapmak müsteheptir. Vacip değil. Hacın vaciplerinden değildir. Bazı hacılar, bazı kafileler bunu terk ediyor. Mina'ya gitmiyor. 9. günü birbaşa hemen Arafa'ya çıkıyorlar. Evet, bunların amellerinde bir yasaklık yoktur. Ama sünneti terk etmeleri iyi değildir. Yani sünneti yapsalar daha iyi olur. Mina'ya gelerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını İkindi, akşam, yatsı ve 9. günü yani Arafa gününün sabah namazını hepsini Mina'da kılmıştır. Orada Mina'da kılmış, sabah namazından sonra Arafa'ya gitmiştir. Demek ki bunu da yapmak da orada 5 orada kalmak, gecelemek ve 5 vakit namazı da her namazı zamanında orada kılmak da sünnetlerdendir. Bundan sonra hacının yaptığı Müstehab amellerden bir de Arafa'da dua etmektir. Arafa'da dua edeceksin. Ne kadar gücün yetir dua edeceksin. Biz inşallah Arafa konusuna geleceğiz de. Ama bazı hadisleri hatırlamamız gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafa'da, Arafa gününün faziletli bir gün olduğunu, o günde edilen duaların kabul olduğunu bir hadis-i şerifte şöyle anlatmıştır. مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ اَنْ يُؤْتِقَ اللّٰهُ ف۪ي عَبْدَ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَ Allah Azze ve Celle'nin cehennemden kullarını en çok azat ettiği gün Arafa günüdür. Kullarını cehennem ateşinden azat ettiği, en çok azat ettiği gün Arafa günüdür. O gün Allah Azze ve Celle dünya kullarına yakınlaşar ve onlarla melekler karşısında övüner ve söyler ki مَاذَ اَرَادَهَا وَلَا Onlar ne istiyorlar? Onların istediği kabuldür yani. Allah Azze ve Celle onların duasını kabul eder. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki en faziletli, en üstün gün Arafa günüdür. Ve Arafa gününde benim ve benden önceki peygamberlerin ettiği en faziletli dua şu duadır. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu duanı da fazla edeceksin. Bu en üstün, en faziletli dua ve zikirdir. Arafa günü edilen zikirdir. Ve bil ki Arafa günü sen Rabbinden ne istersinse Allah Azze ve Celle sana verecektir. O gün edilen dualar kabuldur. Yeter ki sen iste. Yeter ki sen Rabbine dua et. Rabbinden kendin için bağışlanma dile, akrabaların için, evlatların için, dünya ve ahiret hayırlarının hepsini iste. Hepsini iste. Allah Azze ve Celle verecektir. Yeterlidir ki sen dua edesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafa günü, Arafa'da öğle zamanı, öğle vakti, öğle namazını ve ikindini cem takdim ederek, yani iki rekat kılarak, bir azdan iki kavametle cem ederek kılmış ve hemen de duaya başlamış. Akşam azanına kadar durmadan dua etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. Ve biz de bu şekilde yapacağız. Orada faydasız işlerle kendinizi meşgul etmeyin. Bazı hacılar uyuyor, bazı hacılar oturur dünya işleri konuşuyor, muhabbet ediyor. Bir de o zaman anlıyor ki artık akşamın azanı yetişti. Arafa günün sevabını bıraktı. Yani tabii ki yine söylüyorum, bunu yaparsa ona bir günah yoktur. Sadece kendini sevaptan mahrum ediyor. Allah Azze ve Celle seni seçti. Binlerce, milyonlarca insanın içinden seni seçerek sana nasip eyledi. Memlekette biliyorsun ne kadar insan bekliyor, hac bekliyor. Ama Allah Azze ve Celle seni seçti. Senden de parası fazla olanlar var, senden de daha çok bekleyenler var. Ama Allah Azze ve Celle bunu sana nasip eyledi. Ve sen de bu nimetin değerlendirmen gerekir. Bu nimetin şükrü olarak her bir büyük ve küçük, her bir amel yapacaksın. Her bir sünneti yapacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi hac etmeye çalışacaksın. Ve orada yapılan amellerden, müstehab amellerden birisi de Müzdelife'ye geldikten sonra, biliyorsunuz Müzdelife'de dünkü dersimizde söylediğim Müzdelife'de gecelemek vaciptir. Sabah namazına kadar gecelemek vaciptir. Yalnız ruhsat hastalara, kadınlara, yaşlı insanlar için var. Onlar gece yarısından sonra Mina'ya da gidebilirler. Bunun dışında olan insanlar sabah namazına kadar Müzdelife'de bekleyecektir. Sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek, bu da müstehab amellerdendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. فَاِذَا اَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ اِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arafa'dan döndüğünüz zaman Meş'ar-ül Haram'da, yani Müzdelife'de Allah'ı zikrediniz. Allah Azze ve Celle'yi zikret. Dua et. 15-20 dakika gücün yeten kadar dua et. Dualar kabul olan makamdır. Bu makamları bırakma. Allah Azze ve Celle bu kutsal topraklara gelmeyi sizlere nasip eyledi. Bu kutsal günlerde dua etmeyi, ibadet etmeyi sizlere nasip ediyor. Bunu değerlendirmemiz gerekir. Ve hacda yapılan amellerden aynı şekilde, yani müstehab olan, sünnet olan amellerden taşlama yaptıkta, taşlamanın söylediği taşlama vaciptir. Ama taşlama yaptıkta, her taş attıkta Allah-u Ekber giderek tekbir getirmek, bu da sünnettir. Sonra 11. 12. 13. günü şeytan taşlamada küçük cemaate taşladın mı, küçükle ortanın arasında durarak, kıbleye durarak dua edirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada uzun uzadı dua etmiştir. Sonra orta taşlama taşladın mı, orta ile büyük arasında da kıbleye dönerek dua edirsin. Sonrası büyüğe taşlama yaptıktan sonra geliyorsun, dua yoktur. Dua küçükten sonra, küçükle orta arasında, orta ile büyük arasındadır. Elini kaldırarak kıbleye dönerek, orada kıbleni gösteren işaretler var, dua edirsin. Ne kadar çok dua edersinse o kadar sevaptır. Bu söylediklerim hepsi hacda olan müstehep amellerdir. Sevap amellerdir. Hacı da bu amellere dikkat edecek, bu amellerin hepsini değerlendirecektir. Bundan sonra inşallah geliyor, bizim hacda olan yasak ameller var. Mahzurat-ı ihram söyleniyor. O daha geniş konu olduğu için onu yarına bırakıyoruz. İhramda hangi ameller yasaktır? Hacı hangi amelleri yapamaz? Hangi o amelleri yaparsa üzerine ne vacip oluyor? Kısa olarak anlatayım da, ama onun şerhine gücümüz yetmez, yani zamanımız yetmiyor onun. Onu yarına bırakmamız gerekir. Onlardan birincisi, tırnağından götüremez. Tırnağı kesemez. Saçından, bedeninden bir tük götüremez. İhrama girdim, ihrama, ihram libasını getirir. Lebbeyk Allahümme umreten yahut lebbeyk Allahümme haccen söyledi mi artık bunu yapamaz. Sonra bedenine koku süremez. Sonra erkekler başını takıya falan koyamaz. Bu gibi şeylerden başın açık olması gerekir. Evet, öyle. Ama günlük götürebilir. Yani şart ne? Başın üzerinde olan, tam başa yapışıklı şekilde bir şey olmaz. Ama günlük yukarıda diye şemsiye, evet, caiz, şemsiye caizdir. Mesela arabada gittiğin zaman bu caizdir, bir problemi yoktur. Aynı şekilde ihramla başını örtemezsin. Evet, ihramla da örtmek yasaktır. Ama bir hacı gördün ki örtmüş, hemen hatırlaman gerekir. Unutarak yapmışsa hatırlaman gerekir sana ona. Sonra elbise giyinemez. Dikili elbise. Dikili elbise söylediğimizde kemer falan değil. Onlar caizdir. Hayır, problem yoktur. Dikili elbiseden kast ne? Alimler mahit söylediğinde, fıkh kitaplarında geçen bu mahit söylediği dikili elbise dedikte, yani ezaları birbirinden ayıran bir elbise. Mesela bu dikili elbise söyleniyor. Pantolon dikili elbisedir. Ne? İnsanın baldırlarını birbirinden ayırmış. Ayaklarını, bacaklarını ayırmış. Şu insanın kolunu bedeninden ayırmış. Yani bu yüzden buna dikili elbise söylüyorlar. Ama onun üzerinde dikiş varsa filan problem değil. Mesela insanın giydiği teriklerde de dikiş olabilir. Problem değil. Yani bunun bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı nerede? Beden üzerlerinin birbirinden ayıran elbise olmasın. Şöyle bir libas kimi, giyindiğiniz libas kimi, pantolon kimi. Bunlar ihramda yasaktır. İnsan bunu unutarak yaparsa hatırladığında hemen çıkarması gerekir. Yahut bilmezden, cahilliğinle yapmışsa ona da bir günah yok. Ama bu insan bunu bilerekten yaparsa artık ona fidye gerekir. Fidye de bu caizdir onlar. Problem değil. Caizdir. Problem değil o. Problem değildir. Hayır. Dikişten kast beden üzümlerini birbirine ayırmaktır. Hayır. Bir sıkıntısı yoktur onda. Ha, inşallah öğrenir inşallah. Sonra mesela Allah bayanların elcek giymesi yasaktır. Çünkü elcek artık parmakları birbirinden ayırıyor. O yüzden yasaktır. Çorap giymen yasaktır. Huf, çorap bu şekilde bir şeyle giymeyeceksin. Topuk kapalı şekilde olmayacak. Ayakkabı da giyinebilirsin ama bu şartlar topuktan aşağı olacaktır. Topuk kapalı olmaması gerekir. Kim bunları kasten yaparsa ya yani üzürlü özürsüz fark etmez, bilerekten yaparsa o üç şey arasında seçimlidir. Ya bir kurban kesecek yahut 3 gün oruç tutacak ya 6 kişini yedirecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu şekilde anlatmıştır. Yani 3 şey. Bakın bu söylediğimiz bu mahzurat-ı ihram, ihramda yasak olan ameller gibi var. Bu amellerle vacibatları karıştırmayalım. Vacibatları dünkü dersimizde söylediniz. Vacibatı terk edenin üzerine bir şey vacip. O da kurban kesmesi. Yani o oruç, kasıp yedirmek bu gibi şeyler o da geçerli değil. İlla da kurban kesecekti vacibi terk eden. Ama mahzurat-ı ihram, ihramda yasak olan şeyleri yapan ise bu içinden istediğini edebilir. Mesela kurban kesmiyorum, ben 6 kişinin yediriyorum söylüyor. Problem değil. Hayır 6 kişinin de yedirmiyorum, 3 gün oruç tutuyorum. Problem değil. Bunların hepsini yapabilir. Ama kurban kesecekse, kurbanın Mekke'de kesmesi gerekir. 6 kişinin de daha raci, daha doğru olan görüşü kimi Mekke fukaralarına yedirecektir. Ama orucu memlekette de tutabilir. Döndükten sonra da tutabilir. Sonra yasak olan şeylerden av etmek. Av yasaktır. Mesela yolda gittiğinde bir kuş yerden avlamak istiyorsun. Yasaktır. İhramda olanın birinin av etmesi yasaktır. Hatta Mekke'de ya Mekke dışında herhangi bir hayvanı öldürmek de yasaktır. Sonra nikah yapmak, evlenmek. Hatta evlenmek için talip olmak. Bunların hepsi yasaktır. İhramda yasaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki ihramda olan ne talip olmayı evlenmeyecek ne kimse evlendirmeyecek. Yani hatta biri senin ihramda olurken kızına talip olursa onu evlendiremezsin ihramda olursunsa. İhramda olurken bu ameller yasaktır ve bunlardan sonra yasak olan şeylerden de cinsel ilişkidir. Bu da yasaktır. Bu haccı batıl eder. Hacda yapılarsa haccı aslan batıl eder. Sonra aynı kadınla ilgili tüm şeylerden mesela kadınla insanın karısıyla ilgili tüm şeylerden uzak olacaktır. Hac ihramda olduğu zamanda. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El hac eşhurun me'lumat. Hac belli aylardadır. Femen farada fihinnel hacce. Kimi hac o aylarda farz olursa felâ rafasa ve lâ fusuga ve lâ cidâle fil hac. O insanlara kimese hac vacib olduysa, farz olduysa onlar kadınla ilgili şeylerin hepsinden uzak olacaktır. Fasıklık yapmayacak. Yani kötü sözler söylemeyecek ve kiminle size cidal yapmayacaktır. Böyle arada fazla konuşmalar, mesela kızmasık arkadaşına böyle şeyler olmayacaktır. Hacda bunları yapmayacaksın. Haccının doğru olmasını istiyorsunsa bunların hepsinden uzak olacaksın. Yani hacda yasak olan şeyler bunlardı. Bunların da tabi tafsilatını inşallah yarınki dersimizde anlatacağız. Allah Azze ve Celle bizi bize mabrur hac nasip eylesin. Bizim amellerimizi kabul eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere kabul olunan hacla memlekete dönmemizi, sağlıklı şekilde dönmemizi bizlere nasip eylesin. Hastalarımıza şefa versin, vefat etmiş Müslümanlara rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle haccı bekleyen Müslümanlara da haccı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affeylesin. Bizlere Firdevs cennetine nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini nasip eylesin. Onunla beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle tüm Müslümanların kalbine iman nurunu salsın. O insanlar ki dinden uzaktır, onların kalbine İslam nurunu, iman nurunu salsın. Onlara hidayet versin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk. Yani bizim her gün derslerimiz burada devam ediyor. Her gün akşam namazından hemen sonra başlıyoruz. Yatsıya kadar derslerimiz var. Dersten sonra da kimin sorusu varsa sorular için zaman bırakıyoruz. Yani arkadaşlarınıza söyleyin, hacı arkadaşlarınıza, yani bu burada olan bazılarınız gidiyorsunuz Mekke'ye, gitmeyen arkadaşlar, yeni gelen kafilelere de söyleyin, onlara da anlatın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in camisinde ilim almaktan mutlu bir şey mi var? Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne söylüyor? Kim benim camime gelirse, ilim öğrenmek yahut öğretmek için gelirse, o Allah yolunda cihat etmiş kadar sevap kazanıyor. Mücahit sevabı kazanıyor. Bu sevabı Allah Azze ve Celle sizlere nasip eylemiş. Bu sevap ne memleketindeki camilerde yok, hatta Kabe'de böyle yoktur. Yani Kabe içinde bu böyle bir hadis varid olmamıştır. Bu hadis yalnız bu camiye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem camisine hastır. Nasıl ki mesela Ravza-i Şerife nerede yalnız? Şurada var değil mi? Kabe'de Ravza var mı? Ravza-i Şerife yoktur orada. Yalnız burada. Öyle de bu sevap yalnız burada, şurada var. Yani bu camide var. Bunu da Allah Azze ve Celle sizler için fırsat vermiş. Mücahit sevabını kazanma fırsatını vermiş. Bunu değerlendirmemiz gerekir. Bundan da daha önemli hacımızı, dinimizi bilmemiz gerekir. Hac yapacaksan, kafilini kaybettinse nasıl hac edeceksin? Ama hacı iyi şekilde bilirsinse kimseye ihtiyacın olmaz. Kendin hac yapabilirsin artık. İnşallah bizim dersler devam edecektir. Ve siz de hacı arkadaşlarınıza söyleyin inşallah. Akşam namazında her gün akşamdan sonra akşam yatsı arasında burada dersler olacaktır. Kimimizin sorusu var? Söylediğimiz konuyla ilgili ya diğer konularla ilgili hac konusunda bir soru var mı? Hacda niyet etmek haccın rükünüdür. Niyetsiz hac olursa hac kabul değildir. Mesela bir hacı memleketten gelmiş. Bakmış insanlar herkes ihram elbisesini giymiş. Bu da insanlara beraber ihram giymiş. İnsanlar geliyor. Bu da insanlar otobüsle gitti Mekke'ye. Bakıyor insanlar tavaf etti. Bu da onlara beraber tavaf etti. Say etti. Niyeti yok yani. Bilmiyor insanlar ne yaptığını. Bu da yapıyor. Buna söylüyorum senin haccın yoktur. Sebep ne? Niyet etmedin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor ki innemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Nasıl ki namazda bir insan namazı camiye giriyor. İnsanlar namaz kılıyor. Bilmiyor hangi namaz. Akşam mı yatsı mı fark etmez. Allah-u Ekber diyerek namaza başlıyor. Niyeti yok. Namazı var mı o insanın? Yoktur. Bu da o gibi. Yani niyet olmazsa hacda, umrada niyet olmazsa hac umra yoktur. Yani bağusur hastalığında olan insan özürlüdür yani. O yana çıkarsa onun elinde bir şey yok. O korumak için bir korunma götürebilirse daha iyi olur yani. Evet. Bu çocuklara giyindirilen böyle bir şey yok mu? Bumpers falan. Öyle bir şey giyindirmesinde bir sıkıntı yoktur. Yani o özürlüdür. Bu giyinecektir onu. Ama cezası var. Evet bir günahı yoktur onun için. Çünkü o özür sahibidir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gittiğinde Umra'da Kabe bin Ucra radıyallahu anh söylüyor ki ya Resulullah başında küçük bu saçta oluyor yani. Hayır bu küçük şey pipit. Bitler oluyor saçında. Söylüyor ya Resulullah bu bana aziyet veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki ona izin veriyor ki sen saçını taraş et. İhramda olarken tavafını sayını yapmamış. Yolda ona saçını taraş etmeye izin veriyor ve söylüyor ki bunun da fidyesini ödeyeceksin. Fidyesini ödemen gerekir tabii ki ama günah yoktur. Çünkü o özür sahibisin. Bunu bilerekten yaptın evet. Bilerekten yapmak iki kısma bölünüyor. Bunu inşallah yarınki dersimizde anlatırız hepsini. İki kısma bölünüyor. Yani söylediğiniz ki insan cahilliğinden yaparsa mahzurat-ı ihramı. Hiç ne günahı yoktur ne fidye lazım değil. Yahut unutarak yaparsa aynı şekilde ne fidye lazım değil ne de günah yoktur. Ama insan bilerekten yaparsa bu iki kısma bölünüyor. Birincisi insan özürlü olarak bilerekten yapıyor. Bir de özürsüz olarak yapıyor. Özürlü olarak yaparsa buna bir günah yoktur. Ama fidye gerekir. Fidyeler üç şeyden birisi. Ya kurban kesecek istediğini yapabilir. Bu üçünden birini ya altı kişini yedirecek ya hatta üç gün oruç tutacak. Ama özürsüz yapaysa bunları yapmakla beraber günah da kazanmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlat. Ona o sahabeye izin vermesi ne anlama geliyor? Günahın olmaması anlama geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günah olan bir şeyi emretmezdi. Sahabeye Kâb-ı bin Ucre'ye emrediyor ki saçını taraş eyle. Saçını taraş etmeyin günah olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emretmezdi. Aynı şekilde emretmeyle beraber ona fidyeni de emretmiştir. Fidye o zaman günah başka bir konu. Fidye ise başka bir cezadır yani bu. Amelin karşılığı olarak cezadır. Başka bir sorun var mı? Allah Azze ve Celle bizleri affeylesin. Subhanakallahum bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etubu ileyk.